Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Sami Türkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bu programımızda yine her programımızda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Ve hocam müsaadenizle ilk sorumuzla başlayalım.
Buyurun.
Cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi hocam?
Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Kâmet namazın sünnetlerinden birisidir. Hı hı. Farz değildir, sünnettir. Dolayısıyla da farz ibadetlerin geçerli olması için aranan şartlar kâmet konusunda aranmayabilir. Hı hı. Ama bir defa aklı başında olması lazım. Aklı başında. Müslüman olması lazım. Erkek olması lazım. Kadın olmaması lazım. Bir de mümeyyiz olması lazım. Çocuk mümeyyiz. Hani çocuk yapabilir mi dediniz ya. Mümeyyiz ne demek? İyiyi kötüden ayırt edebilecek durumda olan kişi demek. Ki bu genelde 7 yaşının üzerindeki çocuklar için söylenir. Yani 7 yaşından küçük olan çocuklar için gayrimümeyyiz. Yani ayırt edemeyen iyi kötü, 7 yaşının üstünde olup da ergenlik çağına kadar olan kişiye mümeyyiz denilir. Ergenliğe geldikten sonra da o artık normal bir insan, yani şeydir, bireydir. Hı hı. İbadetler konusunda veya bazı diğer tasarruflar konusunda. Yani o zaman şöyle diyelim, kâmet getirecek olan kişi erkek olacak. Hı hı. Ezan için de aynı şey söz konusu. Efendim, Müslüman olacak, aklı başında olacak ve çocuksa eğer mümeyyiz, yani 7 yaşını geçmiş olacak. Öbür taraftan bir de her ne kadar imamlık gibi değilse de, hı hı, bu kâmet de bir cami içi yapılan bir ibadet türü olduğu için cemaat imamın ve müezzinin iyi hareketleri olan, efendim, güvenilir tavırları, hareketleri, huyu itimat telkin eden türden olmasını arzular. O eftaliyet yönüdür ama şart değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, kaza namazlarda ezan ve kâmet gerekir mi?
Kaza namazlarında ezan ve kâmet sünnettir. Hı. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapmıştır. Hatta bu çeşitli vesilelerle programlarımızda bahsettiğimiz, hı hı, Leyletül Tariş diye bir gece var. Yani Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber bir seferden geliyor. Böyle gece yarısından sonra konaklamışlar ve istirahat edecekler. Peygamber Efendimiz diyor ki birisi bize bekçilik etsin. Ve Bilal Habeşi, ya Resulallah ben bekçilik ederim, siz istirahat edin diyor. Ve Peygamberimiz ve ashab-ı kiram istirahat ediyor, uyuyor. Bilal Habeşi de o da yorgun. Bir devenin semerine yanlış böyle yaslanmış vaziyette o da uyuyakalıyor. Ve güneşin sıcaklığı ile ancak uyanabiliyorlar. Yani kaçıyor sabah namazı. Ve ilk uyanan da Peygamber Efendimiz. Hemen kalkıyorlar, bir yer değiştiriyorlar. Orada abdest alıyorlar. Ve aynen sabah namazını vaktinde kılmış gibi ezanla, kâmetle kılıyorlar. Tabii Peygamber Efendimiz'in kıldığı o namaz kaza namaz. Çünkü vakti çıkmış. Vakti çıktıktan sonra kılınan namazlar kaza namazıdır. Bu ara şunu da hatırlatmış olalım. Genelde bizim kardeşlerimizin kafasına takılır. Sabah namazını geçirdik biz. Öğleden önce onu kılarsak kaza mıdır, eda mıdır diye kaza durur. Ama sünnetini de kılıyoruz sabah namazını. Sünnetini de kılsak kazadır. Niye sünnetini kılıyoruz? Çünkü Peygamberimiz kılmış. Ondan dolayı kılıyoruz. Ezan okumuş, kâmet de getirmiş. Dolayısıyla biz de şimdi kaza namazı kılacaksak ezan ve kamet sünnettir. Birden çok kaza namazını peşi peşinde kılacaksak tamamı için bir ezan okuma ve her biri için ayrı ayrı kamet getirmek sünnettir.
Eyvallah hocam. Hocam, alışverişte kaporanın hükmü nedir?
Şimdi kapora nedir? Bir ön ödeme diyelim. Ama henüz akit kesinleşmemiş. Yani birisi birisine taahhüt ediyor. Diyor ki ben diyor şey yapacağım. Bu malı alacağım. Sakla sen. Sakla sen. Alacağım diyor. Satıcı da diyor ki ya almazsan o zaman bana şurada biraz kapora ver. Ondan sonra gel aldığın zaman anlaşırız. Kapora bu. Şimdi Hanefi mezhebine göre bunun bir karşılığı yok. Yani bir kimsenin herhangi bir mal sahibi olabilmesi için Hanefi mezhebinde mal, amel, daman dediğimiz üç şeyin bulunması lazım. Mal sermaye demek. Amel emek demek, daman da risk demek. Yani yaptığımız bir faaliyette bizim kazanç sağlayabilmemiz için bu üçünden birinin veya bazen ikisinin bulunması lazım. Mesela basit bir örnek vereyim. Emek sermaye ortaklığı diye bir ortaklık türü var. Buna mudarabe denilir fıkıhta. Bazı yerlerde kırazda denilir. Şimdi burada nedir emek sermaye ortaklığı? İki kişi var. Birisinin parası var. Diyor ki bir başkasına, bak benim elimde şu kadar para var, 100 bin lira para var. Sen bu parayı çalıştır, şu ticaret yap. Ve elde ettiğin karı yarı yarıya bölüşelim diyor. Kabul ediyorlar. Burada birisi sermaye veriyor. Öteki emeğini ortaya koyuyor. Ve elde edilen karı bölüşüyorlar. Sermaye veren mal karşılığı o kar almış oluyor. Çalıştıran da emeğe karşılığı o malı almış oluyor. Bak o kazancın bir şeyi var. Peki kaporada böyle bir şey var mı? Yani alışverişte benim sana borçlanmam için senin bana bir şey satman lazım. Satmamışım burada. Satmamışım çünkü böyle satış gerçekleşmemiş. Satma vaadi var. Bende satın alma vaadi var. Sen de diyorsun ki madem alacaksan arkadaş şu kadar kapora ver. Ondan sonra gel anlaşalım diyorsun. Ben de kabul ediyorum. Kapora bu. Ve Hanefi mezhebinde bu kapora satıcının malı olmaz. Yani ben senden bir şey satın almak için kapora vermişim. Sonra ertesi gün gelmişim demişim ki ya kusura bakma ben alamayacağım. Benim imkanım el vermedi veya başka bir imkan çıktı. Benim paramı geri ver dediğim zaman senin geri vermen gerekiyor. Hanefi mezhebinde böyle yani kapora karşı tarafın mülkiyetine geçmiyor. Onda emanet kalıyor ve sahibi istediği zaman geri ödeniyor. Ama burada şimdi bu bakış açısıyla yani bu görüşe göre baktığımız zaman kaporanın bir kıymeti yok. Yani ben senden bir şey almak için müşteri oluyorum. Yarına kadar mühlet istiyorum, kapora veriyorum. Ama biliyorum ki onu almazsam da parayı geri alacağım. O zaman o kapora beni o malı almaya zorlamıyor. Bu açıdan onun ruhuna pek uygun düşmüyor Hanefi mezhebinin bu görüşü. Hanbeli mezhebinde yanıyor kapora. Yanma derler. Yani müşteri verdiği kapora vermiş. Sonra satın almaktan vazgeçerse kaporası yanmıyor. Yani kaporayı alan satıcı onu iade etmek zorunda olmuyor. Ve Diyanet de günümüzde yanlış hatırlamıyorsam Hanbeli mezhebinin bu görüşünü daha bu işin ruhuna uygun görüyor.
Evet. Eyvallah hocam. Hocam, imamın kendisine uyan kadınlar için ayrıca niyet etmesi gerekir mi?
İmamın imamete niyet etmesi lazım kadınların kendisine uyabilmesi için. Yani imam özellikle ben erkek ve kadın cemaata imamlık yapmaya niyet ettim şeklinde bir aklından geçirme veya dille telaffuz etme diye mecburiyeti yok. Yani imam ama imamete niyet edecek. Ki bugün camilerimizde imamlar sarığını, cübbesini giyiyor. Evet. Namaz kıldırmak için mihraba geçiyor. Burada o şey olarak zaten tabi olarak niyet var, imamet niyeti. Şimdi burada ayrıca ben erkek cemaate ve kadın cemaate imam olmaya niyet ettim demesine veya aklından bunu geçirmesine gerek yok. Kadınlar gelip o imama uyabilirler. Hanefi mezhebinde bu. Ha, ancak erkeklerle kadınların bu imama uyma konusunda ayrıldığı bir nokta var. O da şu. Ben camiye gitmişim. Namaz kılıyorum. Farz kılıyorum mesela. Bir başkası gelmiş. Benim farz kıldığımı biliyor. Bana uyabilir o. Ama ben farza başladığım zaman imam olmaya niyet etmediydim. Buna rağmen o sonradan gelen kişi önceden gelip de namaza duran farz kılana uyabilir erkek. Kadın uyamaz. Aradaki fark bu. Yani kadın camiye geldi, bir tane erkek namaz kılıyor, farz kıldığını da biliyor, ona uyamaz kadın. Niye? Çünkü o şey namaz kılan erkek şeye niyet etmedi. İmamlığa niyet etmedi. Hı hı. Ama genel anlamda imamlığa niyet ettiği zaman imam, kadın cemaat ona uyabilir. Ayrıca özellikle onlar için niyet edilmesi şart değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, farz, vacip ve nafile namazların hangileri cemaatle, hangileri tek başına kılınmalıdır?
Bir defa farz namazların tamamı cemaatle kılınması gerekir demeyelim de eftaldir. Hı hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var, buyurur ki cemaatle kılınan bir namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha fazla sevaplıdır. Yani ne demek o? Ben tek başına namaz kıldığım zaman eğer 10 sevap alacaksam, ki asgarisi oldu zaten. Hı hı. Cemaatle kıldığım zaman 270 derece fazla alacağını demektir. Yani o namazı 270 defa veya 27 defa kılmışım demektir. Farzlarda bu. Ve farz cemaate gitmenin hükmüyle ilgili çok farklı görüşler var. Bunu vacip kabul edenler var, farz kabul edenler var, ama genelde sünnet olarak kabul edilir, ama önemli bir sünnettir. Bu bir. Dolayısıyla farz namazların hepsi cemaatle kılınması eftaldir, ama kendi başına da kılabilir insan. Vacip namazlarda iki tane vacip namaz var. Bir vitir namazı var, bir de bayram namazı var. Bayram namazı cemaatle kılınması lazım zaten, mecburen. Çünkü cemaat olmadan bayram namazı olmuyor. Bu bir. İki, vitir namazı, vacip olan ikinci namaz vitir namazıdır. Eğer teravih cemaatle kılınmışsa, o takdirde vitir namazı da cemaatle kılınır. Ama eğer teravih kişi tek başına kendisi evinde kılmışsa, vitir namazı da tek başına kılar. Ha, şimdi burada ne kaldı şimdi? Nafile namazlar kaldı veya sünnet namazlar kaldı. Nafile ve sünnetlerde eftal olan kişinin kendisinin tek başına kılmasıdır. Ve Peygamber Efendimiz genelde evinde, odasında kılmıştır. Ve evlerinizi kabirlere çevirmeyin, namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın anlamında hadis-i şerif vardır. Ancak bazı sünnet ve nafile namazlarda istisna var. O da nedir? Birisi teravih namazıdır. Teravih namazı cemaatle de kılınabilir. Bunun iki kaynağı var. Bir, Peygamber Efendimiz teravih kılmış ve cemaat kendisine uymuş iki gün. İkincisi de asıl net olanı, Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömer camiye gelmiş ve orada insanların cemaatle teravih kıldıklarını görmüş. Ve bu ne güzel yenilik, bu ne güzel bid'at, yenilik, bid'at kelimesini kullanıyor demiş. Ve ondan sonra da teravih namazı cemaatle kılınmış ve ashab da buna itiraz etmemiş. Bu tür olan şeylere sahabenin icmağı denilir. Ve sahabenin icmağı da sünnet gibi kabul edilir. Yani teravih namazı kılınabilir. Onun dışında yağmur duası namazı, güneş tutulması namazı cemaatle kılınabilir. Bir de zamanımızda yaygın olan tesbih namazı kılınıyor. Tabii aslında tesbih namazının cemaatle kılınabilirliğine dair bir delil yok. Ama tesbih namazının zorluğu, efendim bunu kılacak herkesin kılınamayacağı gibi gerekçelerle göz yumuluyor diyelim. Tesbih namazında cemaatle kılıyorlar. Allah kabul etsin.
Eyvallah. Hocam, bir farz namazı kılmış ya da kıldırmış olan kimse aynı namaz için başka bir cemaate namaz kıldırabilir mi?
Hayır. Şimdi Hanefi mezhebinde tabii bu görüş, bu hüküm. İbadetlerde, yani imam ve cemaat ilişkilerinde imamın halen cemaattan üstün olması lazım. Mesela cemaat sağlam, imam özür sahibi ise bu cemaat o öbür sahibine uyamaz. Çünkü sağlam olan, normal abdestli olan kişinin durumu şeyden daha güçlü. Özür sahibinden daha güçlü. Halen daha üstün olacak. Şimdi namazlarda da farz namazlar nafile ve sünnetlerden daha üstündür. Öyleyse farz namaz kılan imama nafile kılan cemaat uyabilir. Ama nafile kılan imama farz kılan cemaat uyamaz. Da bu fıkıhta şöyle bir ifade kullanılır. La yecuz iktidaul müfterdi bil müteneffil. Yani farz kılan nafile kılana uyamaz. Peki burada kim farz, kim nafile kılıyor? Bir kimse öğle namazının farzını kıldı. Farzı yerine getirdi. Ondan sonra bu kişi eğer imamlık namaz kılacaksa kılacağı nafile olur. E şimdi öğle namazı kıldığı için o tekrar öğle namazı kılamaz. Kılarsa o nafile yerine geçer. Ve arkadaki cemaat da farz kılacağına göre o daha önce namazını kılmış olan, farzı kılmış olan kişiye uyamaz. Daha önce farzı kılmış olan kişi imam olamaz. Ama Şafii mezhebinde bu mümkündür. Çünkü Şafii mezhebinde farz kılan kişinin nafile kılana uyması caizdir.
Eyvallah hocam. Hocam kekeme olan kimse başkalarına namaz kıldırabilir mi?
Eğer, şimdi bazen öyle insanlar var ki konuşurken kekemedir de okurken sağlamdır. Eğer harfleri çıkarabiliyorsa, kelimeleri çıkarabiliyorsa imam olabilir. Ama çıkaramıyorsa harfleri sağlam olana imam olamaz. Ancak kendisi gibi kekeme olana imam olabilir.
Eyvallah hocam. İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır hocam?
Cemaat uyarır. Cemaat kalkmaz ayağa. Bekler. İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalktı. Cemaat Sübhanallah der, Allahu Ekber der. Cemaat imam uyarır. İmam geri dönerse oturur. Ettahiyyatı okur. Ve ayağa kalktığı için sehiv secdesi yaparlar. Namazları tamam olur. Ama imam uyanmadı. Ayağa kalktı. Efendim secde yapmadığı sürece geri dönebilir. Ama cemaat bekliyor daha. Oturduğu yerden bekliyor. İmam o ayağa kalktı ya. O ayağa kalktığı rekatın secdesini yapmadığı sürece geri dönmesi mümkün. Dönebilir ve döndüğü zaman da ettahiyyatı okur ve sehiv secdesi yapıp namazlarını tamamlarlar. Ama ayağa kalktığının secdesini tamamlamış ise o zaman imamın kıldığı farz geçersiz olur. Bir rekat daha kılar. O fazla rekatı imam bir rekat daha kılar. O iki rekatı nafile olur. Ve cemaatle namazı tekrar kılar.
Eyvallah hocam. Hocam kira anlaşmalarında depozitonun hükmü nedir?
Şimdi demin bu kapora konusunu konuşurken demiştik ki bu neyin karşılığı? Yani ortada emek yok. Satın aldığı bir mal yok ki onun karşılığı olsun. Ve emanet olduğu için bir risk de yok. O zaman bunun bir karşılığı olmadığı için Hanefiler bunu bağlayıcı kabul etmiyor dedi. Depozito de buna benzer bir şey var. Yani insan bir malı kiraya verdiği zaman onu alacağı şey nedir? Kira bedelidir. Ama bu kira bedelini peşin alabilir anlaşmaya göre. Ay ay alabilir. Hatta bazı durumlarda hafta hafta, gün gün alabilir. Yani sen diyelim ki bir otele gittin, bir gece yattın. O da kiraladın mı odayı sen? O bir günlük kirasını verir çıkar gidersin. Ama bir ev kiralamışsın. Ve ev herhalde bir haftalığına kiralanmaz genelde. O da oluyor zamanımızda gerçi ama. Ve ne kadar normal oturmak için kiralamışım. Anlaşmaya bağlı diyebilir ki ev sahibi. Kardeşim 3 aylık maaşı kirayı peşin isterim diyebilir. Diğeri de kabul ederse 3 aylık kirayı peşin alır. Veya başka türlü. Ama bunlar içerisinde depozite yok. Depoziteyi niye alıyor insanlar? Karşılığı ne? İleride olması muhtemel bir risk. Bir defa öyle bir risk olacak mı olmayacak mı? Böyle bir ihtimal var mı yok mu belli değil. Bu rehin değil. Çünkü ileride burada bir alacak yok. Rehin alacağı karşılık verilen bir maldır veya alınan bir maldır. Bu depozito rehin değil. O tamamen karşılıksız. Ya neye alıyor o zaman insan? Diyor ki mesela insanların durumu bozuldu ortalık. Yani bazı insanlar maalesef bunu görüyoruz. Evden çıkarken evi talan edip çıkıyorlar. Kapısını penceresini söküp çıkanlar var. Kaç aylık kirayı ödemeden çıkanlar var. Bu şekilde bir takım olumsuzluklar yaşanıyor. Ve ev sahibinin hakkını korumak için bu depozite ihdas edilmiş uygulaması da var. Ve genelde örf haline de gelmiş. Yani buna caiz değildir demek pek kolay değil. Hı hı. Ya, ama efendim fıkıhta böyle bir şey yok. Fıkıhta her şey yok. Her şey var diye bir şey yok. Yani fıkıhta olmayıp da bugün günümüzde olan birçok şey var. Finansal kiralama denilen rizik fıkıhta var mı? Yok. Ama o bugün istiyor. Veya bazı sukuk denilen bir uygulamalı var mı vesaire, neyse onlara girmeyelim. Yani buna caiz değildir demek zor. Ancak şu önemli bence. Enflasyonist ortamlarda. Bir aylık öteki ayı tutmuyor. Mesela işte ilan ediliyor. Enflasyon diyor ki filan ayın enflasyonu %4 diyor. Bu ne demek? Paran %4 değer kaybı demek. Bu senelik %50, %60, %75 diyor. Bu ne demek? Bir sene önceki 1000 lira 25 liraya düşmüş. Bir sene önceki 1000 lira 25 liraya düşmüş. Sen depozit almışsın. Kiracıyı oturturken o günün parasıyla, TL ile almışsın. 1000 lira almışsın. Ama 5 sene sonra çıkıyor. Ve bu 5 sene içerisinde senin o 1000 liran 10 liraya düşüyor. Bu adalet olmaz. O zaman ben şöyle tavsiye ediyorum. Depozit eğer alınacaksa değerini koruyan bir meblağdan alınsın. Yani bu değeri sabit olan genelde döviz düşünülebilir veya altın düşünülebilir ama onlar da ölçü değil tam. Bir de şu bir olabilir. Şu anda ben depozit olarak kaç aylık kira bedeli almışım? 3 aylık. Ve evi boşaltırken o kiranın değeri neydi? Kardeşim 3 aylık depozito aldım. Ben bunu sen çıkarken eğer zarar vermezsen o günün kira bedeli olan 3 aylığı öderim. Yani bu bir adil bir davranış olabilir veya bu olmazsa da dediğim gibi döviz veya altın türünden bir şey alınabilir.
Eyvallah. Hocam bir koç kurban etmeyi adayan kişi mutlaka koç mu kesmelidir? Bir büyükbaş hayvana ortak olabilir mi?
Şimdi koç da kesebilir, hı hı, koyun da kesebilir, keçi de kesebilir. Ve büyükbaş hayvana hisse olarak girebilirdi. Hı hı. Yani o hayvanın 1/7'den aşağı olmamak kaydıyla ona hisse olarak da girebilir ve adayı yerine getirmiş olur. Ama ters olursa, yani büyükbaş hayvan kesmeyi adarsa o koç keserek o adaktan kurtulamaz. Onun bu sefer büyükbaş hayvan kesmesi lazım.
Eyvallah hocam. Adağa bulunan kimse kurbanda keseceği büyükbaş hayvanın bir hissesini adak yerine sayabilir.
Sayabilir hocam. Ama demin de söylediğim gibi, hı hı, o adağa niyet ettiği bölüm veya kurbana niyet ettiği bölüm o hayvanın 1/7 değerinden aşağı olmaması lazım. Yani hissesi olarak 1/7'den aşağı olmaması lazım. Mesela diyelim ki iki kişi ortak olmuş. Birisi veya ortak olmuşlar, bazılarının payı 1/6, bazılarınınki 1/8. 1/8 olanların kurbanı olmaz. 1/6 olanların da olur mu olmaz mı? Diğerleri olmadığı için 1/6 olanın da olmaz.
Eyvallah. Hocam iki veya daha fazla kişi tek bir konu hakkında kurban adasalar hepsinin de ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir.
Gerekir. Yani her ada eğer yerine gelmişse veya mutlak adamışlarsa herkes kendi adağının karşılığı olarak kurbanı kesmesi lazım.
Eyvallah. Bir kişi içinden yemin etse veya bir şey adasa bu durumda yemin ve adak hükümleri oluşur mu?
Oluşmaz. Şimdi zihinden geçen şeyler bağlayıcı olmuyor. Hı. Akıldan geçen şeyler. Yani bu yemin olsun, adak olsun, nikah olsun veya boşama olsun akıldan geçirilmekle bu bir hüküm ifade etmiyor. Mutlaka dille telaffuz edilmesi gerekiyor. Ancak şöyle durumlar, bir kimse iyi bir fiil yapmaya niyetleniyor, hı hı, ama yapamıyorsa onun sevabını alır. iyi bir fiil yapmak istiyor ama yapamıyor, engel çıkıyor. Onun sevabını alır. Ha, kötü bir iş yapmak için niyetleniyor ama vazgeçiyor. Günah almaz, sevap alır. Kötü bir fiil yapmak istiyor ama yapamıyor, günah almaz. Yani böyle durumlarda ancak zihinden geçenin bir karşılığı var ama bu adak gibi, yemin gibi, talak gibi, nikah gibi konularda akıldan geçme hüküm ifade etmez. Mutlaka dille telaffuz edilmesi lazım.
Eyvallah hocam. Yemin kefareti ödeyen bir kimse aynı konuda tekrar yemin eder ve yeminini yine bozarsa bunun için de yeni bir kefaret ödemesi gerekir.
Gerekir. Yeni bir kefaret ödemesi gerekir.
Eyvallah. Dini bir emri yerine getirmemeye veya bir haram işlemeye yemin eden kişi ne yapmalıdır hocam?
Yeminini bozmalıdır. Yani dini bir ibadeti, görevi yapmamaya yemin ediyor. Yani diyor ki Allah korusun, Ramazan'da oruç tutmayacağına yemin ediyor. Cuma namazına gitmeyeceğine yemin ediyor. Babasıyla, anasıyla konuşmayacağına yemin ediyor. Bu kişinin yeminini bozacak. Yani Cuma'ya gidecek, Ramazan'da orucunu tutacak, anasıyla, babasıyla konuşacak ve onun kefaretini ödeyecek. Tersi olursa, haram olan bir fiili yapmak için yemin ediyor. Yemin ediyor, seni öldüreceğim diyor. Veya yemin ediyor, içki içeceğine Allah korur. Ha, bu şekildeki bir haram olan bir fiili yapma veya anamla babamla konuşmayacağım diye yemin ediyorsa, o takdirde yeminini bozacak. Yine yani içki içmeyecek. Adam öldürmeyecek, anasıyla babasıyla konuşacak ve yeminin kefaretini ödeyecek.
Eyvallah hocam. Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem şeklinde söylenen sözler bağlayıcı mıdır? Bir sorumluluk gerektirir mi?
Yani bunlar
hocam?
Bir yemin gibi telakki edilmez. Yani şu işi yapmazsan sana sütümü helal etmem. Bu yemin sayılmaz bu. Ama insanlar niye böyle şeyler söylerler? Eğer bunu söylerken haklı iseler, yani nasıl haklı olur? Yani evlat anasına babasına karşı olan görevlerini yerine getirmez. Ana baba muhtaç olduğu halde. Ve onlara eziyet eder. Onları üzer. O takdirde günaha girer evlat. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Anaya babaya iyilik yapmayı. Ve gada rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâna. Rabbin kendisinden başka hiç kimseye kulluk etmemeni ve anana babana iyilik yapmanı emretti. Ve ayetin devamında yani onlara üf bile deme var. Hı hı. Rahmet kanatlarını onlara ger. Onlar beni küçükken nasıl ki besledilerse sen onlara merhamet et anlamına geliyor ayetin devamı. Yani evladın ana babaya iyilik yapması, iyi davranması görevi. Ama ana babanın sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem demesi yemin sayılmaz. Peki ananın böyle bir şey demeye hakkı var mı? Şimdi süt çocuğun hakkıdır. Annenin bir bağışı değildir. Yani anneler çocuklarını emzirmek zorundalar. Ancak eskiden bazı kitaplarda anneler çocuklarını emzirmek zorunda değil filan diye de yazar bu kitaplarında. Eskiden süt analığı şeyi varmış, bir kurum müessesesi varmış. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bebekken süt annesi Halime'ye verildi değil mi? Ondan yanında birkaç sene kaldı. Ondan süt emdi. O onun bakımını yaptı vesaire. Böyle bir uygulama var. O yüzden eğer baba hali vakti yerindeyse annesi de çocuğu emzirmek istemezse baba çocuğu için bir süt annesi tutar. O var. Ama babanın maddi gücü yerinde değilse annenin o süt çocuğu emzirmek mecburiyeti var. O görevidir. Efendim sonra mesela bu anne sütü annenin mecburiyeti mi değil mi konusunda Hanefiler iki ayrım yaparlar. Yani bir hukuken sorumlu değildir, mecbur değildir ama diyaneten mecburdur. Ne demek? Yani anne çocuğunu emzirmek istemezse o fıkha göre, Hanefi fıkhına göre hakim onu illa emzireceksin diye zorlayamaz. Ama emzirmediği için çocuk zarar görürse anne günahkar olur dinen. Emzirmek zorundadır anne. Şimdi dolayısıyla süt annenin çocuğuna bir bağışı, bir hibesi, bir hediyesi değil, görevidir. Ve çocuğun hakkıdır. Dolayısıyla annenin evladına sütümü helal etmem demesiyle süt helal olmamış olmaz. Ama çocuk anneye bu lafı ettirdiği için yaptığı bu hareketinden dolayı günaha girer. Ve bu da bayağı, yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendine ibadetin peşi sıra anaya babaya itaat emrediyor.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.